Ayrım 29. Körlük. Jose Saramago, sayfa 314. Sokaklarda sürüler halinde körler dolaşıyordu. Bunlar, yağmurun durmasından yararlanarak yiyecek aramaya ve azıcık yiyip içtikleri halde kaçınamadıkları dışkılama gereksinimlerini gidermeye çıkmışlardı. Köpekler her yerde cirit atıyor, çöpleri eşeliyordu. Bazılarının ağzında boğulmuş birer fare vardı. Oysa bu duruma çok ender rastlanırdı çünkü bilindiği gibi fareler çok iyi yüzücüdür. Boğulanlara gelince son günlerde aşırı yağan yağmurların getirdiği seller onları biçimsiz bir yerde kıstırmış, yüzmeyi çok iyi becermeleri bir işe yaramamıştı herhalde. Göz ışıldayan köpek sürüler halinde dolaşıp avlanan eski dostlarına katılmadı. Seçimini yapmıştı. Ne var ki onu başkalarının beslemesini bekleyecek türden bir köpek değildi. Daha şimdiden ağzında bir şeyler geveliyor. Ne buldu acaba? Bu çöp dağların içinde kim bilir ne hazineler vardır. Yapılması gereken yalnızca aramak, karıştırmak ve bulmak. Birinci körle karısı da zamanı geldiğinde kendi belleklerini karıştırıp aradıklarını bulmak zorunda kalacaklar. İçinde yaşadıkları evin dört bir yanını tanımaları yeterli değil. Onları rehberlik edebilmesi için evin bulunduğu sokağın da dört bir yanını tanımaları gerek. Körler için kuzeyin, güneyin, doğunun ve batının ne yönde olduğunu bilmek önemli değil. Önemli olan her yere dokunan ellerinin onlara doğru yönde olup olmadıklarını söylemesi, eskiden sayıları bu kadar kabarık değilken beyaza boyanmış kör değneği kullanırlardı, zemine ve duvarlara sürekli vurdukları bu değneğin çıkardığı ses yollarını bulmalarını sağlayan bir tür şifreydi. Ama bugün herkesin kör olduğu bir ortamda ve bu gürültü patırtı ortasında böyle bir değnek neredeyse hiçbir işe yaramaz. Üstelik kendi beyaz körlüklerine dalmış olan körlerin ellerinde beyaz bir değnek olup olmadığını farkına varamama olasılıkları da işin cabası. Güdü adını verdiğimiz şeyin dışında bilindiği gibi köpeklerin yön bulmak için başka yetileri de vardır. Miyop oldukları için görme duyularına pek güvenmezler. Buna karşın burunları gözlerinden bir hayli ileride olduğundan varmak istedikleri noktaya her zaman varırlar. İçinde bulunduğumuz durumda ise göz ışıldayan köpek bacağını kaldırarak rüzgarın estiği dört ana yöne sırasıyla çevirdi. Böylelikle günün birinde yolunu şaşıracak olursa rüzgar onu dosdoğru eve götürecek. Bir yandan yürüyorlar, bir yandan da doktorun karısı çok azalmış olan erzak stoklarını takviye etmek amacıyla bir bakkal ya da market görmeyi umut ederek sokaklarda sağa sola bakınıyordu. Her şey bütünüyle talan edilmemişti. Eski tür bakkaliyelerin bazılarında varillerin dibinde biraz kuru fasulye, biraz bezelye bulunabiliyordu. Bunlar pişmesi uzun zaman alan kuru sebzelerdi. Su ve ateş gerektiriyorlardı. Oysa içinde bulundukları durumda bu bakımdan şanslı sayılmazlardı. Doktorun karısı atasözlerine fazla meraklı değildi ama eskiden duyduğu sözlerden kulağında bir şeyler kaldı anlaşılıyordu. Çünkü getirdiği torbalardan ikisini fasulye ve bezelye ile doldurmuş, böylelikle de anneannesinin susadığında yiyecek bir armudun her zaman bulunmalı sözünü unutmadığını kanıtlamıştı. Sonuçta bu sebzeleri ıslatmak için kullanacağı su, onları pişirmeye yarayacağı gibi artan su da artık su değil, içilebilecek haşlama suyu olur. Hani söyledikleri gibi doğada hiçbir şey kaybolmaz, her şey dönüşür. Bu durumda da yiyeceğe dönüşmüş olacaktı. Birinci körle karısının oturduğu sokağa daha bu kadar yol varken fasulye ve bezelye torbalarını taşıdıkları gibi sokaklarda rastladıkları daha bir sürü şeyi de neden taşıyorlardı? İşte size yaşamı boyunca hiç kıtlık ve yokluk çekmemiş birinin ağzından çıkabilecek bir soru. Anneannesi doktorun karısına ayrıca bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gerek demişti ama dünyayı dolaşacak bile olsan buna dikkat etmelisin diye eklemişti. Çünkü şu anda bir kahramanlık yapıyor, o eve en uzak yoldan gidiyorlar. Neredeyiz diye sordu birinci kör. Doktorun karısı nerede olduklarını söyledi. Gözleri bu işe yarıyordu. Adam da ben burada trafik ışıklarının olduğu kavşakta kör oldum dedi. Körlük beni işte bu kavşakta yakaladı. Burada mı? Evet tam burada. O korkunç anı anımsamak istemiyorum. Arabanın içinde kapalı kalmış, hiçbir şey göremiyordum. İnsanlar dışarıda söyleniyordu. Bana gelince ben umutsuzluk içindeydim. Kör olduğumu söylüyordum bağıra bağıra. Derken bana eve kadar eşlik eden o adam geldi. Zavallı adam, dedi birinci körün karısı. Bir daha hiç araba çalamayacak. Günün birinde öleceğimizi düşünerek yaşamak bize o kadar zor geliyor ki, dedi doktorun karısı. Ölüp gidenlerin yapıp ettiklerine her zaman bir mazeret arıyoruz. Sıra bize geldiğinde bizi bağışlamalarını şimdiden ister gibiyiz. Her şey bana hala bir düşmüş gibi geliyor, dedi birinci körün karısı. Düşümde kör olduğumu görür gibiyim. Seni evde beklerken ben de aynı şeyi düşünmüştüm, dedi kocası. Adamın başına o kazanın geldiği meydanı geçmişlerdi. Şimdi dolambaçlı labirent gibi sokakları tırmanıyorlardı. Doktorun karısı bu semti pek tanımıyor. Ne var ki birinci kör yönünü kaybetmedi. Onlara rehberlik ediyor. Sokakların adını söylüyor ve sola dönelim, sağa dönelim deyip duruyordu. Sonunda işte bizim sokak burası, dedi. Ev sol tarafta, aşağı yukarı sokağın tam ortasında. Kaç numara, diye sordu doktorun karısı. Adam numarayı anımsamıyordu. Vay canına, anımsamıyorum. Aklımdan bütünüyle silinmiş, dedi. Bu çok kötü bir işaret. Şu anda nerede oturduğumuzu çıkaramıyorsak bu düşün gerçeğin yerini aldığını gösterir. Bu durumda nereye gideceğiz? Ne var ki durum o kadar da mutsuz değildi. Ne mutlu ki birinci körün karısı bu keşif gezisine katılmakta ısrar etmişti. Evin kapı numarasını söylüyor. Böylelikle de birinci körün böbürlendiği şeyi yapmaktan, evi bulmak için sihirli ve beyaz bir kör değneği kullanır gibi parmakların sağladığı dokunma duyusunun büyüsüne başvurmaktan kurtuluyorlar. Birinci vuruş maden, ikinci vuruş ahşap. 3-4 kez daha vurunca size nasıl bir kapının önünde durduğunuzu anlatabilirdi. Doktorun karısı önde içeri girdiler. Kaçıncı kat, diye sordu kadın. Üçüncü, diye yanıt verdi birinci kör. Belliğinde öyle sanıldığı kadar çok yıldız uçuşmuyordu. İnsan bazı şeyleri unutabilir. Yaşam bu. Bazı şeyleri de hiç unutmaz. Örneğin bu kapının eşiğini kör bir adam olarak açtığında arabasını henüz çalmamış olan o adamın ona kaçıncı katta oturuyorsunuz diye sorusunu unutmadı. Üçüncü katta, diye yanıt vermişti. Aradaki fark şu anda yukarı asansörle çıkmamalarıydı. Aynı zamanda hem karanlık hem aydınlık olan bir merdivenin basamaklarını tırmandılar. Kör olmayan biri için binanın içi çok karanlıktı. Güneş ışığına ya da muma gerek duyuyordu. Doktorun karısının gözleri karanlığa uyum sağladı artık. Yukarı çıkanlar yolun yarısında yukarıdan inen iki kadınla çarpıştı. Yukarı katlarda oturan kör kadınlardı bunlar. Belki de üçüncü katta kimse soru sormadı, komşuların eski komşular olmadığı belli oluyordu. Kapı kapalıydı. Ne yapacağız şimdi, diye sordu doktorun karısı. İçeridekilerle konuşacağım, dedi birinci kör. Bir, iki, üç kez vurdular kapıyı. İçlerinden biri, içeride kimse yok, dediği sırada kapı açıldı. Bu yavaşlıkta şaşılacak bir yan yoktu. Bir kör, kapı çalındığında koridorun dibinden koşarak gelip kapıyı açamazdı. Kim o, ne istiyorsunuz, dedi kapıyı açan adam. Ciddi bir havası vardı. Eğitimli ve kibar bir insana benziyordu. Birinci kör, ben bu evde oturuyordum, dedi. Ya, dedi öteki adam, sonra ekledi. Yanınızda başkaları da var mı? Karım ve bir dostumuz var. Burasının sizin eviniz olduğunu nereden bilebilirim? Kolay, dedi birinci körün karısı. Evin içinde neler olduğunu size söyleyeyim. Adam birkaç saniye sessiz kaldı. Sonra girin, dedi. Doktorun karısı en son girdi. Buradaki insanlar için rehbere gerek yoktu. Kör adam, evde yalnızım. Benimkiler yiyecek aramaya çıktı. Benimkiler, dedim, ama doğru mu söyledim tam olarak bilemiyorum. Biraz durdu ve ekledi. Bunu tam olarak bilemiyorum da. Ne demek istiyorsunuz, diye sordu doktorun karısı. Sözünü ettim kimseler, karımla iki kızım. Peki, ne diye hem benimkiler hem de tam olarak bilemiyorum diyorsunuz? Çünkü ben bir yazarım. Bir yazarın da bu gibi şeyleri bilmesi gerekir. En azından öyle varsayıp sayamayacağını. Birinci körün biraz koltukları kabarmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Evimde bir yazar oturuyor. Sonra aklına bir kuşku düştü. Adama adını sormak saygısızlık olur muydu acaba? Belki adını duyduğu bir yazardı. Hatta belki de okudu bir yazar. O henüz merak ile saygılı davranmış olma duygular arasında bocalarken karısı pat diye sordu. Adınız ne sizin? Körlerin adı olması gerekmez. Beni hançeremden çıkan ses olarak düşünün. Gerisi o kadar önemli değil. İyi ama şimdiye kadar birçok kitap yazdınız ve bu kitapların üstünde bir ad vardı, dedi doktorun karısı. O kitapları artık kimse okuyamadığına göre hiçbirini yazmamış gibiyim. Birinci kör bu konuşmanın onu ilgilendiren yanıttan çok uzaklara gittiğini düşündü. Peki nasıl oldu da benim evime girdiniz, diye sordu. Eski oturduğu evde artık oturmayan birçok insan gibi bir gün evimin işgal edilmiş olduğunu gördüm. İşgalciler laf anlamıyorlardı. Bizi kapı dışarı ettikleri söylenebilir. Eviniz buradan uzakta mı? Hayır. Evinizi geri almak için başka girişimlerde bulundunuz mu? İnsanlar sık sık ev değiştiriyor. İki kez daha denedim. O insanlar şu anda hala evinizi işgal ediyorlar mı? Evet. Peki burasının bizim evimiz olduğunu öğrendiğinize göre ne yapacaksınız, diye sordu birinci kör. Ötekilerin sizi kovduğu gibi siz de bizi mi kovacaksınız? Bunu yapmaya ne yaşım el verir ne de gücüm yeter. Öyle olsaydı bile böyle bir kabadayılığa başvurabileceğimi sanmıyorum. Bir yazar yazabilmesi için gerekli sabrı her zaman bulur. Öyleyse evi bize bırakacaksın. Evet, başka çözüm bulamazsak öyle yapacağım. Başka nasıl bir çözüm olabilir düşünemiyorum. Doktorun karısı yazarın verebileceği yanıtı sezmişti. Siz ve karınız bir de dostunuz bir evde yaşıyorsunuz sanırım. Evet, dostumuzun evinde kalıyoruz. Uzak mı? Çok uzak olduğu söylenemez. Öyleyse izin verirseniz size bir şey önereceğim. Söyleyin. Şimdiye kadar nasıl olduysak öyle devam edelim. Şu anda ikimizin de içinde yaşayacağımız bir evimiz var. Ben kendi evimi kollamayı sürdüreceğim. Günün birinde boşaldığını görürsem evinizi hemen boşaltırım. Siz de aynı şeyi yapın. Buraya düzenli olarak gelin, evi boş bulduğunuzda da hemen taşının. Bu düşüncenin pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Hoşunuza gitmesini beklemiyordum zaten. Ne var ki uygulanabilecek tek çözümün daha çok hoşunuza gideceğini umuyorum. Neymiş o? Sizin olan bu evi hemen size bırakalım. İyi ama biz gidip bir yerlerde Tanrı bilir nerede yaşarız. Hayır, kesinlikle olmaz diye söze karıştı birinci körün karısı. Her şey nasılsa öyle bırakalım. Zamanı gelince ne yapacağımızı düşünürüz. Düşünüyorum da bir başka çözüm daha var, dedi yazar. Nasıl bir çözüm? Diye sordu birinci kör. Bizim burada sizin kiracınız olarak kalmamız, ev hepimizi barındıracak kadar büyük. Hayır, dedi birinci körün karısı. Biz şimdiye kadar olduğu gibi dostumuzun evinde kalmayı sürdüreceğiz. Benimle aynı düşüncede olup olmadığını sana sormaya gerek duymuyorum, dedi doktorun karısına dönerek. Ben de sana yanıt vermeye diye karşılık verdi o da. Hepinize teşekkür ediyorum, dedi yazar. Doğrusunu söylemek gerekirse mal sahiplerinin her an kapıya dikileceğini düşünerek yaşıyorduk. Kör insanların ellerindekiyle yetinmesi dünyanın en doğal davranışıdır, dedi doktorun karısı. Salgın başladığından bu yana nasıl yaşadınız? Karantinaya alınmıştık. Çıkalı 3 gün oldu. Ya, demek siz karantinaya alınanlardansınız. Evet, kolay olmadı. Bu açıklama yeterli olmamalı. Korkunçtu. Siz yazarsınız. Biraz önce söylediğiniz gibi sözcükleri çok iyi bilmeniz, tartmanız gerekiyor. Dolayısıyla sıfatların hiçbir işe yaramadığını bilirsiniz. Bir insan bir başka insanı öldürdüğünde örneğin bunu yalın bir biçimde ifade etmeli ve bu ifadeyi olayın korkunçluğu üzerine, yalnızca bunun üzerine oturtmalı. Böyle yapmak yerine olayın korkunç olduğunu doğrudan söyleyecek olursa bu bizde şok etkisi yapar. Gereğinden fazla sözcük var demek istiyorsunuz yani. Yeri kadar duyguya sahip olmadığımızı söylemek istiyorum. Ya da yeteri kadar duyguya sahibiz ama bu duyguları ifade edecek sözcükleri bir yana bırakıyoruz. Dolayısıyla da duygularımızı yitirmiş oluyoruz. Bana karantina yaşamınızdan söz etseniz daha çok sevinirim. Neden? Çünkü ben yazarım. Bunu anlamak için orada yaşamış olmak gerekirdi. Yazar da öteki insanlar gibidir. Her şeyi bilmediği gibi yaşayamazdı. İnsanlara sorular sorup bunları imgeliminde canlandırması, kurgulaması gerekir. Oradaki yaşamın nasıl olduğunu belki günün birinde size anlatırım. Siz de bir kitap yazarsınız. Ben o kitabı zaten yazmaktayım. Kör olduğunuza göre bunu nasıl yapıyorsunuz? Körler de yazı yazabilir. Kör alfabesini öğrenmeye fırsat bulabildiğinizi mi söylüyorsunuz? Hayır, kör alfabesini bilmem. Peki nasıl yazıyorsunuz öyleyse? Diye sordu birinci kör. Size göstereyim. Oturduğu sandalyeden kalktı, içeri gitti. Bir dakika sonra elinde bir kağıt ve tükenmez kalemle geri döndü. Bu elimdeki yazdığım son sayfa. Göremeyiz ki, dedi birinci körün karısı. Ben de, dedi yazar, öyleyse nasıl yazabiliyorsunuz? Diye sordu doktorun karısı. Odaya egemen olan yarı karanlıkta üzerindeki çok sıkışık, kimi zaman birbirinin üstüne binen yazılar bulunan kağıda bakarak. Dokunarak, dedi yazar, gülümseyerek, zor değil. Kağıdı biraz yumuşakça bir zemin üzerine koyuyorsunuz. Örneğin ince bir kağıt tomarının üzerine. Bundan sonra yapacağınız şey oturup yazmak oluyor. Ama gözleriniz görmüyor ki, dedi birinci kör. Tükenmez kalem körler için çok iyi bir yazma aracıdır. Yazdığınız şeyi okuyabilmenizi sağlamaktan başka nereye ne yazdığınızı da belli eder. Bunu başarmak için son yazdığınız satırın kağıdı çukurlaştırmış izlerine dokunup izlemek, kağıdın kenarına kadar gitmek, alt satırın mesafesini hesaplayıp yazmayı da ya da okumayı sürdürmek yeterlidir. Gördüğünüz gibi çok kolay. Gördüğüm kadarıyla satırlarınız zaman zaman birbirinin üstüne biniyor, dedi doktorun karısı. Kağıdı yazarın elinden dikkatlice alarak, bunu nasıl bilebiliyorsunuz? Benim gözlerim görüyor. Görüyor musunuz? Görme yetinize yeniden kavuştunuz mu? Nasıl, ne zaman? Diye sordu yazar sinirli bir havaya bürünerek. Sanıyorum o yetiyi şimdiye kadar yitirmeyen tek insan benim. Peki neden? Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Hiçbir biçimde açıklayamıyorum. Olasılıkla da bir açıklaması yok. Öyleyse siz olup biten her şeyi gözlerinizle gördünüz. Gördüklerimi gördüm yalnızca. Göreceğim ya da görmeyeceğim şeyleri seçme olanağım yoktu. Karantinaya ne kadar insan alındı? 300 kişi kadar. Ne zamandan beri? Salgının başından beri. Oradan çıkalı yalnızca 3 gün oluyor. Size daha önce söyledim. Kör olan ilk kişi bendim sanıyorum, dedi birinci kör. Korkunç bir şey olmalı bu. Bu sözcüğü bir kez daha kullandınız, dedi doktorun karısı. Bağışlayın, hepimiz, karım, kızlarım ve ben kör olduktan sonra tüm yazdıklarım gözüme bir anda çok gülünç göründü de. Neleri kaleme aldınız? Çektiğimiz acıları, yaşamımızı. Herkes yalnızca bildiği şeylerden söz etmeli. Bilmediklerini de başkalarına sormalı. Bilmediklerimi size soracağım. Ben de size anlatacağım. Bunu ne zaman yaparım bilmiyorum. Bir gün diyelim. Doktorun karısı yazarın eline elindeki kağıtla dokundu. Nerede çalıştığınızı, yazılarınızı nerede yazdığınızı görmemde bir sakınca var mı? Kesinlikle hayır. Gelin benimle. Biz de gelebilir miyiz? Burası sizin eviniz, dedi yazar. Ben geçiciyim. Yatak odasında üzerinde sönük bir lamba duran küçük bir masa vardı. Pencereden içeri süzülen soluk ışıkta sol tarafta beyaz kağıtların, öte yanda da üzeri yazılı kağıtların durduğu seçiliyordu. Ortada da yarısına kadar yazılmış bir kağıt vardı. Lambanın yanında iki yeni tükenmez kalem duruyordu. İşte burada, dedi yazar. Doktorun karısı, bakabilir miyim, diye sordu. Ve yazarın yanıtını beklemeden üzeri yazılı kağıtları aldı. 20 sayfa kadar vardı. Minicik yazılara, yukarı çıkıp aşağı inen satırlara, bembeyaz kağıdın üzerine yazılmış, körlüğün üzerine kazınmış sözcüklere baktı. Ben geçiciyim, demişti yazar. Bunlar da geçip giderken bıraktığı izlerdi işte. Doktorun karısı elini yazarın omzuna koydu. O da bu eli iki avucunun arasına alıp yavaşça dudaklarına götürdü. Kaybolmayın, sakın bir yere kaybolmayın, dedi. Bunlar beklenmedik sözlerdi, bilmece gibiydi. İçinde bulundukları duruma pek de uygun düşmemiş izlenimini veriyordu. Yanlarında onlara 3 gün yetecek kadar yiyecekle eve döndüklerinde, doktorun karısı olup biteni sık sık araya giren birinci kör ve karısı ile birlikte kocasını anlattı. Akşam olduğunda yapmayı düşündüğü gibi kütüphaneden aldığı kitabın bir bölümünü onlara okudu. Kitabın konusu şehla çocuğu ilgilendirmediği için çocukcağız biraz sonra başı koyu renk gözlüklü kızın dizinde, ayakları gözü siyah bantlı yaşlı adamın bacakları arasında uyuyakaldı. 29. ayrımın sonu sayfa 323.